Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'ciğim, artık sanki podcast yapmak daha zor bir hale aldı. Poyraz büyüdükçe aslında eskiden daha rahatmışız diye düşünüyorum. Çünkü daha çok uyuyordu. Şimdi uykular azaldı ve ilgi bekliyor. Zaman bulmak zorlaşıyor.
Kesinlikle katılıyorum. Yani sabah zaten çok erken kalktık. Gece de kaç defa uyandık. Sabahtan beri koşturuyorum. Hala makalemi bitiremedim. Conclusion'dayım. Az kaldı ama tabii sosyal planlar da oluyor. Evin işleri oluyor. Mehmet'le kendimize vakit ayırmamız gereken zamanlar oluyor. İşte Narcos'u bir yandan bitirmeye çalışıyoruz. Son iki bölüm kaldı. Üçüncü sezon değil mi Narcos'u?
Galiba evet. Üçüncü sezon. Beğendin.
Çok sıkı yani. Sıkı beğendim. Öyle. Evet, zor oluyor Poyraz'la. Ama yani inanılmaz tatlı, maşallah diyeyim. Oğlum diye söylemiyorum. Bu arada ben işe, tabii bizim dersler başlıyor. Bu hafta da kayıt haftasıydı. Evden çıkarken acayip zorlanmaya başladım. Hani bebekken daha kolaymış, bir şey anlamıyor ya. Sonuçta agumugu gidiyorsun. Annem de vardı zaten bir süre, bakıcı ablasıyla birlikte. Şimdi ne zamandır tabii tek. Ama şimdi böyle giderken gülüyor, el sallar gibi yapıyor. Hani böyle gitme anne bakışlarıyla. O zaman bayağı bir böyle gözlerim dola dola evden çıktım hatta cuma sabah. Bakalım pazartesi dersler başlayacak. Belki hani o yoğunlukta hani çok yani aklıma gelir de hani koşturmaktan. Ama çok özlüyorum. Yani söyleyeyim.
Zor diyorsun.
Zor.
Keşke piyango vursa diyorsun.
Keşke.
Ya da böyle retaç işleri acayip patlasa da böyle.
Evimin hanımı, çocuğu. Yok ya, öyle işin şakası sakın ciddiye almayın da. Yani böyle Poyraz yanımdayken şöyle iş yapabilsem çok güzel. Ders anlatamam. Makale de yazamıyorum. Anca o uyuduktan sonra. Ama ücretsiz izin ya da zorunlu izin. Hani böyle bir sene, bir buçuk sene nerede İsveç diyeceğim gene. Ama girmeyeceğim bu konulara. Tamam.
Galiba geçenlerde bizim grubu Finlandiya'da yaşayan birisi mi ne?
Öyle mi?
Oldu. Evet, ama Türk galiba da.
Finlandiya'da mı yaşıyor?
Galiba Finlandiya'da yaşıyor. Senin hayalin yani.
Evet. Bizi dinliyorsa.
Facebook grubuna dahil olmuştu.
Ha.
Ben onayladım. Hep sen kapıyorsun.
Hep ben bakıyorum.
Evet. Türkiye'den bir şeyimiz var mı? Hani genel şeyle ilgili şikayet edeceğimiz, herhangi bir zırlayacağımız. Benim aslında vardı da. Neydi diye düşünüyorum şu anda.
Ben girmek istemiyorum ki. Meksika'da deprem olmuş 8 şiddetinde.
Ben o kadar haberlerde hani söylüyor da. Acaba çok bir yıkım olmuş mu?
Bilemedim.
Ben de yani hiç görmedim. Yani dinlediğim kadarıyla.
Tsunami uyarısı verilmişti.
Verilmişti. O dün falan da işte çok bir şey gelmedi. Bilmiyorum sınırlı mı geliyor yoksa. Bu arada cumartesi kaydımızı yapıyoruz. Cumartesi öğlendeyim şu anda.
1'e çeyrek var.
Evet.
Poyraz'ın uykuları şaştığı için daha yeni uyudu. İşte ben makalemi yazıyordum. Ama Mehmet dedi ki ya ben yalnız yapacağım ya da geleceksin podcast'e dedi. Geldim.
Hande de bırakmak istemedi.
Çünkü ama şimdi bir kısım birkaç haberim var, onu söyleyeyim. Çünkü dünya nereye gidiyor? Hani biz neler yapıyoruz? Artık ona o kıyaslamayı ben kapattım. Sadece kendimizi kurtarmaya hani çalışıyorum. O yüzden işte opsiyonlara falan bakıyorum. Bir araştırma projesi yazmam lazım. Şu sıralar vakit bulursam. İşte böyle burslara falan başvuruyorum. O yüzden ben hemen haberime geçeyim. Biraz ilerleyeyim istiyorsan.
Tamam, oldu.
Sonra ben...
Zaten hani şimdi ne konuda konuşacaktım unuttum da. Yani Türkiye gerçekten çok zavallı durumlarda.
Ve biz böyle konuşa konuşa biz geriye gidiyoruz.
Tabii tabii. Hani... Dünya düzümüz gibi geri zekalıca şeylerle uğraşılıyor. Evet.
Evet.
Hadi geçelim o zaman.
O yüzden bak, en başına ben anlatmak istediğim buydu. Birilerinin beni geri getirmesine, götürmesine izin vermek istemiyorum.
Tamam.
Şaka yolu da olsa.
Tamam.
Evet, şimdi ben eskiden bilinmeyen dergisi vardı. Ya bilinmeyen ya bilinmeyenler. Hatırlar mısın? Şöyle A4 boyutu, yani biraz büyükçe ne? Böyle bir dergiydi onlar. Bizim evde çok vardı. Bir de bilim teknik alırdı babam zaten. Hani böyle bir serisi vardı kütüphanede.
Ben de alırdım.
Heh, Bilinmeyen dergisi. Bir de Erik von Däniken mıydı? Böyle tanrıların arabaları. Çok fantastik biraz. Ama ben onları çok ilgiyle okurdum. Sen şimdi hani uzay muzay astronot diyorsun ya. Ben ama işte gidilmez sanıyordum ya. Ama ben çocukken gerçekten çok merak ederdim onları ve okurdum. Belki işte bu hani ailede gördüğümü yapıyordum galiba. O yüzden de iki tane haber karşıma çıktı bu hafta ve çok etkilendim. Bir tanesi uzaydan 15 gizemli ses birden geldi diye. Benim bak her ne kadar o UFO'lar mufalar bunlara inanmasam da ama böyle içimde bir yerde ya var galiba bu uzaylılar. Yani bir şeye inanıyorum ama çok ufak bir miktarda inanıyorum. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Hani uzayda hayat var mı? İşte sorusuna hep insanoğlu cevap bulmaya çalışıyor ya. Tabii Stephen Hawking ve Rus milyarder Yuri Milner. Bak bu Ruslar da zengin olanlarının bazılarının kafası basıyor. Yani mafya olmayıp da bilime yönelenler. Ve böyle hani yatırım yapıyorlar. Bizim şey Elon, bizim derken yani hani hep bahsettiğin Elon Musk gibi. 100 milyon dolara Breakthrough Listen adlı proje kurmuşlar bunu. Proje kapsamında. Teleskop ağı neyi saptamış? Sana demin sordum ya sen bunu...
Radio burst yani evet, kesik fast, kesik radyo sinyalleri.
Fast radio burst. Bu hızlı radyo dalgalarını saptamış ve aslında 2012'de de gelmiş bu dalgalar. Ama bu seferkiler çok daha güçlü ve daha sık gelmiş. Hani zayıf böyle cılız değilmiş. 2012'de evet söyledim. 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksiden gelmiş. 2 düzine kadar 2012'de. Bu seferkiler daha güçlü ve yüksek frekansa ulaşmış. Ama hani bazı tabii bilim adamları da diyormuş ki bu sinyaller kara deliklerden ya da nötron yıldızlarından. Nötron yıldızıyla normal yıldızın ne farkı var ama bilemeyeceğim ama oralardan geldiğine inanıyormuş.
Evet. Stephen Hawking de diyor ki zaten eğer böyle bir sinyal alırsak sakın cevap vermeyin diyormuş.
Ha? Niye?
Çünkü bizi olduğumuzu tespit ederlerse ve çok gelişmiş bir varlık türü ise teknolojik
bizi
olarak biz nasıl Amerika kıtası kızılderilileri yok ettiysek onlar da aynen bizi o şekilde yok eder diyormuş.
Ya.
Demiş yani evet.
Ha bak bu kısmını atlamışım. Bak korktum şimdi. Ha bir de ben bu bilinmeyen dergini okurken küçükken hep bu kara deliklerden korkardım ve anneme sorarım bu kara deliklere biz girecek miyiz girecek miyiz diye. Bak sor anneme anlatır. Neyse. Şimdi diğer haberim de hemen devam edeyim mi?
Yok, Mehmet, bakalım.
Ufak bir şok yaşadı şu an.
Et bakalım o kadar.
Burada Peggy Whitson'la ilgili. Kim? 57 yaşında uzayda en çok kalan Amerikalı, en çok kalan kadın, en yaşlı kadın insan olarak tam 288 gün yani yaklaşık 10 ay bir süre zarfında uzayda kalmış. İşte 4623 kere yörüngeden geçmiş ve rekor kırmış. Kadına bakar mısın ya şu gözlerindeki gurura. Yani ama pek yorgunluğa tabii yüzünün ifadesindeki. Ama hani bak sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu haberle sadece yani haberi vermiyorum da. Ya bak insanlar gidiyorlar uzayda kalıyorlar. Bunu yapmak için hani teknolojileri var. Vakit harcıyorlar. Bunun için insan kaynağı var. Mühendisi var her şey. Ve hani Türkiye 1923'teki o devrimlerinden nereye geldi? Aynı evet. İran da bunu çok sorgulamasını yapmıştı. Şu kitabın adı neydi? DVD'sini izledik. Persepolis. Yani mesela bunu izleyenler belki bilir. İzlemeyenler izlesinler. O geriye dönüşü çok net gösteriyor. O yüzden hem yani üzülüyorum içimde hem de böyle çok hayranlıkla okuyorum. Ve çok aciz hissediyorum kendimi.
Anladım. Ben daha sana biraz daha light konulara gireyim. Madem Elon Musk dedik, ilk Elon Musk'la ilgili haberime gireyim. Elon Musk şirketteki tüm çalışanlara bir e-mail göndermiş. Amerika'da bu çok olur. Gerçi
kaç mesela, tane şirketi var ama Elon Musk?
Hayır, Tesla'dakilere göndermiş.
Tesla'dakilere.
Mesela Turkcell'de de zaman zaman olur ama genellikle hep bayram şeyi. Mesela
evet, onu zaten başkaları yapıyor. Başkaları evet. imzalı.
Çok ben hatırlamıyorum böyle gelir. Ciddi bir e-mail var mıydı? Bunda da işte tüm Tesla'da çalışanlara gönderilmiş. Subject'i de communication with within Tesla, yani Tesla içindeki iletişim. Kısaca şunu söylüyor. Diyor ki Tesla içinde hiyerarşik bir iletişim yoktur diyor. Yani sen bir durum tespit ettiysen yöneticine sadece hani yöneticine söyleyip o da başka bir yöneticisine söyleyip o da diğer departmanın yöneticisine söyleyip mesela başka bir departmanla
bir hiyerarşi yok.
Hiyerarşi yok. Diyor ki gerekirse sen kendi yöneticine atlayıp daha üst bir yöneticiye hatta bana e-mail atabilirsin. Veya da başka birimin yöneticisine veya da başka bir birimin elemanına direkt iletişime geçebilirsin. Yani takım, ekip şeyi yok diyor.
Bu çok sakıncalı bir olay. O zaman ne? Her yönetici kendi görev tanımını sorgular ve...
Hayır ama diyor ki...
Herkesin işini çok iyi yapmasını mı sağlıyor?
İşte bu buradaki hedef o. Kimse bir... Onun üstüne, onun yani diyor ki normal şirketlerde herkes bir üstüne bir şeyi rapor eder. O da üstüne rapor eder. O da ilgili departmanın yöneticisine bildirir. O da altındaki elemana bunu yapmasını söyler. O yaptığında bir üstündekine tekrar ben yaptım der. Böyle bir loop içinde. Bir...
Evet ama herkes aslında birbirinin işini kolaylaştırıyor. O yüzden senin üst üst yönetici, onun üst üst CEO'su yani... CEO atıyorum ya da en üst genel müdür herkese birebir ilgilenemez ki. O işini delege etmek zorunda.
Hayır bak şöyle. Ha. Diyelim ki bir aksaklık.
Tamam, ben böyle biraz challenge yapıyorum.
Tamam. Yani. Bir aksaklık tespit ettin.
Evet.
O da mesela sen orada bujileri sıkan birisin mesela. Ama bu yazılımsal bir sorun. Tamam. Sen kendi yöneticine söylüyorsun. O onun yöneticisine söylüyor. O bilmem neredeki programcıya söylüyor. O
teknik diyor. Olarak.
Düşün. Yani
ben tabii öyle düşünmedim.
O diyor ki zaten bu mailde. Bunu büyük şirketler belki yapabilir. Hani ama biz böyle yaparsak onlarla rekabet şansımız kalmaz. O sebeple biz hızlı hareket eden bir şirket olmak zorundayız. Bu yazılımla ilgili bir sorunsa diyor. Gidersin o yazılımla ilgili kişi kimse ona e-mailini atarsın. Ve yöneticin bundan dolayı seni... sana herhangi bir şekilde geri dönerse kapının önünde kendisini bulur diye de yazmış.
Bari yönetici CC'ye koysan. Ay, üzüldüm şimdi. İnsan yönetici olası gelmiyor yani burada. Hayır CC'ye koysun bari şikayet.
CC'ye koyar koymaz. Bu şikayet olur. Bir geliştirme önerisi olur. Herhangi bir şey olur. Yani şirket içindeki hiyerarşiyi tamamen şey yapıyor. En azından iletişim, communication yani iletişim alanında hiyerarşi ortadan kalmış. Bir şey uyulmadığında da direkt bana e-mail atabilirsin diyor.
Yazılı.
Bütün e-mail yani İngilizce olarak mevcut.
Ama bakın sonucu ne olacak? Bak, peki ya işte, aynı anda adamın Elon Musk'ın mail box'ı böyle şişerse dolup taşarsa o maillerle ve ona hiçbir tanesi yetişemezse ne olacak?
O bakmıyordur ki Hande'cim onu ilk sekreteri filtre ediyordur. İlginç olanları veya da aksiyon gerekenleri yöneticilerin öyledir. Bizim zamanımızda Süreyya Cilev'e mail attığında Süreyya Cilev okumuyordu ki. Hep onun bir unuttum bak ismini. Çok
Pakize.
Yok.
Hatta ona ulaşmak çok şey diyordu.
Evet.
Hani,
evet. O ona falan oldu. Değil. Evet aynen öyle. O filtre eder. Ondan sonra şey yapar. Hatta bazen onun adına o da cevap verebilir yani şey olarak. Hatta bak.
Executive assistant mı deniyor ona? Sekreter değil de hani.
Bak this is incredibly dumb bu. Klasik sistemi. Any manager who allows this to happen, let alone encourages it, it will soon find themselves working at another company.
No kidding.
Şaka evet. Etmiyorum diyor. Bunu bu şekilde bir sisteme
kabul etmeyeni atıyor
hayır.
Şirket.
Eski bu eski hani işte yönetici. Tamam, sadece bana şey rapor edeceksin. Ben çok biliyorum Turkcell'de de bu tarz şeyler olurdu. Sen ya yöneticini CC'ye koyardın ya da yöneticini atardın o da bir üstüne. Sen yöneticinin yöneticisine direkt mail attığında...
Ama bu çok mantıklı kızması.
Ama yani, burada işte diyor
tamam,
ki
bunu, anladım
bunu
ben
yapanı
baskın,
başka
tamam,
şirkette denesin. Çalışır olur
çok
diyor.
Güzel, tamam anladım yapsın bakalım görelim. Yani mesela bir sorunum var tamam mı? Hı. Ben kendi bölüm başkanım yani Meroji atlayarak direkt dekan hocaya söylersem
ya da rektöre,
ya da rektöre gidersem... O zaman herkes kendi konumunu sorgular. O zaman ben niye buradayım? Direkt halledeceksek. Yani bazı noktalarda hiyerarşi şart.
Ama
bazı
bu da
noktalar,
diyor ki...
Ben bak, anladım bu hız, üretim, verimli.
Üretim, verimli.
Öne geçmiş.
Senin yöneticin bunda aksiyon alabilecek yetkiye sahipse zaten yöneticine söyleyeceksin. Ama diyelim ki bilmem ne üniversitenizde bilmem ne departmanı var ve onları ilgilendiren bir konu. Hmm. Bir şey için bir şey lazım.
Tamam. Hemen direkt iletişim ofisine yaz diyorsun mesela.
Tamam. Aynen
bize
öyle.
Bize bu uçakla yetiş şuradan. Evet. Evet. Aynen öyle. Için. 40 saat. Oo, bizim okulda bürokrasi çok fazla.
Ha.
Yani bir konferans ödeneği, bir işte konuk gelsin, konuşmacı, onun çiçeği, plaketi falan, bunları bir görsen inanılmaz.
Burada da demiş ki makalede, bu fikir iyi fikirli, yani klasik, hani benim de senin de eskiden var olan sistem iyi fikirlerin ölmesini çok güzel sağlar diyor. Çünkü yönetici bu fikirleri çok yöneticiye öldürür diyor. Bunu Elon Musk'ın önerdiği bu sisteminde gerçek hayatta hayata geçirmek oldukça zordur. O da aynı şekilde senin dediğin gibi, bakalım sonuçları nasıl olacak diye belirtmiş. İlginç değil mi?
Çok ilginç. Yo, beğendim. Evet, kesinlikle. Hadi devam et.
Bir tane daha mı söyle?
Evet.
Bu sefer moda ile ilgili.
Ya, demiş çocuklara güzelim, yakışıklım falan.
Yok,
onunla da güzelimizde konuştu.
Bu fashion week'ler gerçekleştiriliyor.
Artık biraz önemini kaybetti. Evet. Şimdi New York'ta var.
Evet, New York. Aynen bunu anlatmış. Demiş ki fashion week'ler en küçük 30 dakikalık bir fashion week'e katılmanın maliyeti 100 bin doları geçiyormuş.
Yani izlemek için orada kenarda oturup.
Hayır sen bir marka olarak bunu düzenlemen.
Donna Karan'ın mesela. Evet. Orada işte ürünlerimiz.
En az yani yarım saatlik bir şeyi 100 bin doları geçiyormuş. Ve artık diyor ki insanlar bunları bu yatırımı yapmak maliyeti kurtarmıyor. Yani bu 100 bin dolar veya da çok daha fazlasını harcama şey yapmıyor. Sebebi de şuymuş. Fashion Week'te bir şey gösteriyorsun. Dergilerde falan çıkıyor. İnsanlar bunları görüyor. Ama pazara ulaşana kadar o tasarımlar, insanlar sürekli bu görsellerin bombardımanına tutuluyor. Artık onu pazarda gördüğünde sıkılmış bile oluyor diyorlar.
Taklitleri çıkıyor.
Aynen öyle. Onu da yazmış.
Yazmış mı?
Bir şeyi görüp hatta örnek olarak da H&M ve Zara'yı da vermiş.
Ay bak,
diyor
evet
ki şimdi. Bunlar bu markalar üst, hani özel tasarımların, basitleştirilmiş tasarımlarını ucuza satan markalar. Orada görüp hızlıca senden önce pazara çıkabiliyorlar diye yazmış. O yüzden de artık bazı markalar çıkmaya başlamış.
Ben o yüzden artık gitmiyorum. Anladım öyle mi düştüğünü.
Öyle hani bildir saatçi falan vardı.
Son Milano'da var. Ben gitmedim. Katılmayacağım. Teşekkür ederim daveti için.
İşte bazı markalar da artık çıkmaya başlamışlar. Farklı mecraları kullanıyorlar. Klasik internet, sosyal medya, Instagram falan gibi. Belki oralardan tanıtıyorlar.
Ve bence de öyle oldu.
Bazen mağazanın önünde sokak şovu yapıyorlarmış. O da
spontane olmuş.
Evet, bu tarz. Buna doğru kayıyormuş. Moda dünyasıyla ilgili bir haber vermiş olalım.
Evet.
Ben Fashion Week'e katılmanın bu kadar pahalı bir şey olduğunu bilmiyordum. 100 bin dolar çok paraymış.
Benim hiçbir fikrim yoktu ama ne kadar pahalı olursa olsun herhalde markalar verir diye düşünüyor idim.
Evet.
Çünkü baksana maliyet, yani burada modelleri ayarlayacaksın, makyajı, saçı, bir sürü organizasyon.
Tabii. Hatta bunu bırakan bazı markalar satışlarında böyle %200'lük falan artışlar tespit etmişler. Böyle bir durum söz konusuymuş.
Değişik bak bir araştırma.
Evet. Yani gözüktüğü kadarıyla bak, sokak şovlarından fotoğraflar var. Hani Fashion Week yerine sokakta mağazanın önünde yapılan şovlar veya da işte Instagram üzerinden yapılan.
Ya New York'ta görmüştük ya mesela Abercrombie. Sen mağazanın önüne iki tane kolon getir, biraz müzik yayını yap. Ondan sonra işte bir kırmızı halı bir şey ser. Yani hani yürüyecek için, hani buradan gelini yürünecek modellerde. Ondan sonra azıcık ışık falan. Yani al sana fashion show.
Evet. Ama fashion show'ların şu şeyi var. O konuda alakalı ne kadar insan varsa fuar gibi. Hani
tabii onlara davetiye gidiyor.
Evet, onlar gidiyor.
Çünkü moda dergilerinde yazacaklar, bahsedecekler.
Fotoğraf çekenler gidiyor. Hani oradakilerin katılması, görmesi, onlar asıl alıcı değil. Asıl alıcı onların bahsettiği dergilerdeki kişiler, o yayınları alan kişiler, ama anladığım kadarıyla artık o da çok gerekli değil. Çünkü insanlar beğendikleri markayı işte sosyal medyadan zaten takip ediyor. Oradan gönderilen, Instagram üstünden yüklenen belki modellere bakıp kararlarını veriyorlar. Tamam. Evet, alalım haberini.
Şimdi benim haberim, bunu ben aslında kaç haftadır Böyle bir köşede saklıyordum. Bir türlü fırsat olmadı. Şu aralar gittikçe ihtiyacını hissettiğim bir hizmet bu. Hillside burada açıkken işte arada kayıt olduğumuzda, yani üyeliğimizi yenilediğimizde hani bir hediye falan oluyordu, masajlar. İşte arada öyle gidiyorduk. Arada sen bana sürpriz yapıyordun. İşte beraber falan gidiyorduk. Yani o masaj olayını çok özledim açıkçası. Hani o ortamı, o işte sakinliği.
Sanda Spa'ydı galiba.
Sanda Spa, yani harika bir yerdi. Şimdi burada da yepyeni bir meditasyon deneyimi, su üstünde süzülmek. Ama çok orijinal bir fikir. Şöyle, bu meditasyon biliyorsun günlük bu hayatımızda birçok stres var. Şimdi ben kendi açımdan bakayım, işte işti, memleketti, toplumdu, dertleri derken artı uykusuz geceler, işte artı koşturma. Bir de sırt ağrıları bu arada çok fazla. Ben Poyraz gittikçe tabii ağırlaşıyor. Bir de azıcık kucağınızda böyle pış pış yapmadan kuşum uykuya dalmıyor. O yüzden devamlı kaldırıyorum. Ya da kucağımızda, kucak da çok istiyor tabii. O yüzden sırt ağrıları çok fazla bende. Şimdi bu Amerika'da giderek popülerleşen bir trend var. Bunun öncüsü de Float 60 Meditasyon Merkezi. Float 60, tamam ismi. Ne yapmış biliyor musun? Özel tasarlanmış su tankları yapmış. 25 santim derinliğinde ve suyun üzerinde sana 1 saat boyunca süzülme imkanı veriyor. Ama bunu, hiçbir efor sarf etmiyorsun.
Bunu değil bilim mi? Kurgu filmlerinde falan görüyorsun. Aslında bu var. Tamamen tankı da kapatıyorlar,
evet,
değil mi?
Evet.
İçine
evet.
Işık veriyorlar.
Bak, evet. Işık İçine ve ses
çok
istiyorsan...
fazla tuz veriyorlar.
Doğru ama mu? İzin ver anlatayım. Evet doğru. Bir saniye.
Bu meditasyon tankı.
Evet işte meditasyon tankı diyorum.
Tamam oldu.
Tamam meditasyon yöntemi dedi işte. Bir saniye izin ver anlatayım. Ve böyle dediğin gibi tanklar. Peki bu fikir nereden çıkmış? Şimdi sen Ürdün'e gitmiştin.
Ürdün'e gittim ama şeye gitmedim. Senin dediğin Tuz Gölü'ne gitmedim.
He, oradaki Lut Gölü.
Yani Lut Gölü.
Evet. Şimdi normalde sudaki tabii fazlası tuz oranı yüksek olduğu için suya girdin mi batmadan su yüzünde kalıyorsun. Bu Float 60'in özel havuzları da Epsom tuzu ya da magnezyum sülfat eklenmiş suymuş bunlar Mehmet. O yüzden de yer çekimsiz havuzda süzülüyorsun böyle. Ve bu terapi işte stres seviyeni azaltıyor, kas ağrılarını dindiriyormuş, vücudunu rahatlatıyormuş. Ve beş duyumuzun da tamamının duyarlılık seviyesini arttırıyormuş. Bak bu çok ilginç. Dileyen misafirlere eğer ışığı ve sesi tamamen ortadan kaldırmak istiyorsan düşünebiliyor musun? Karanlık havuzda ve sen süzülüyorsun yani. Ama ben ışık isterim. Ben o kadar karanlıkta istemem. Hafif müzik de olsun fonda. Yani bayağı bir heves ettim. Ya, piyango çıkarsa yapacağım ilk iş. Ama Amerika'nın hangi eyaleti yani bilemiyorum şehrinde.
Bu bence çok güzel bir fikir. Bak. Mutlaka ben de yapmak isterdim.
İstersin değil mi?
Buna en yakın şeyde yaşadım ben.
Bak ama şimdi bu burada
hayır, bu şöyle
hava
bir şey.
Atma, lütfen.
Dalış yaptım. Gece dalışı. Aslında gece dalışında ışık kapatmak yasaktır. Ama biz konuştuk aramızda.
Sizi gittiler.
Bir dakikalık ışık kapatma. Çünkü onda risk şudur. Işıklar gelmezse suda hiçbir şeyini göremezsin. Hani o yüzden de ışık kapatılmaz. Hani aynen bu başkanın, Amerikan başkanının korumaları otomobillerini şey yapmazlar. Otomobili kapatmaz. Motor hep çalışır durumda olur hani her an yerinden fırlamak için. Kaş'ta bir gece dalışımdı. Anlaştık ve işte bir dakikalığına ışıklarımızı kapattık. Tamamen uzayda misin gibi oluyor. Çünkü etrafın zifir karanlık. Suda süzülüyorsun ve o şekilde kalıyorsun. Ayrı bir dünya diyeyim. Sanki işte uzayda süzülüyormuşsun gibi bir şey. Dalış yapanlar bir gün fırsat bulurlarsa yapmalarını tavsiye ederim. Bu senin dediğin şeyleri de bilim kurgu filmlerinde özellikle Fringe'de vardır. Adam böyle meditasyon veya da başka bir boyuta geçmek için bu tekniği kullanıyor. Evet, Poyraz uyandı. Poyraz'la yayını kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Alalım senin haberini.
Evet, benim haberim uzaydan sonra ve bu meditasyon yönteminden sonra seyahatle ilgili tabii ki. Tarihi ve lüksü buluşturan yepyeni bir seyahat trendi varmış Mehmet. Ne? Lütfen kopya çekme. Şöyle sabah uyandığında gözlerini lüks bir otel odası yerine tarihi bir kilisenin büyüleyici atmosferinde açıyormuşsun. Kilisede konaklama.
Evet, Türkiye'de bunun benzerini yapmaya kalkarsan o bölgedekiler seni taşlarlar.
Evet. Yepyeni seyahat trendleri, biliyorsun glamping'den bahsetmiştim. Kampçılığın lüks versiyonuydu. Artık bu yerini yeni bir seyahat konseptine bırakmış. Tarihi kiliseler ve eski ibadet yerlerinin dönüştürülmesiyle oluşan bu trendde dış cepheleri klasik mimariyi koruyormuş ama içeride her türlü lüksü ve konforu buluyormuşsun. İşte Avustralya'da Fitzroy varmış. Burada görselleri de var. Amerika'da Logan Square Church var. Amerika'da gene Martha's Vineyard var ama içini görmen lazım. İngiltere'de Chapel on the Hill var. Bu gibi ben isterim. Çok değişik. Bana zaten seyahat olsun. Her yerde kalırım. Evet, senin haberin?
Benim haberime geçiyorum. Benim haberime geçmeden sunucu olarak sana Poyraz'ı teslim
alayım
ediyorum.
Alayım ben Poyraz'ımı.
Poyraz'ı teslim ettim. Benim haberim, senle de konuşmuştuk. Çocuklarınıza akıllı veya güzel demeyin. Bebeklerinize, çocuklarınıza.
Benim güzel oğlum.
Benim güzel oğlum. Akıllı kızım falan demeyin diyor. Bunu dediğiniz zaman...
Kendi öyle mi sanıyor?
Onun dışında geçerli akçenin bunlar olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani güzellik, akıl. Hani akıl güzel de herkesin ne kadar akıllı olduğunu zaman gösterir. Hani şey diyor, hani bunu yaptığınız zaman bu işlerin akıl veya güzellikle hayatın döndüğünü, hani geçerli dediğim gibi akçenin olduğunu düşünürler diyor.
Ama, güzellik desene şuna, akçe ne ya?
İşte Osmanlı ile konuşuyorum.
Allah.
Onun yerine onları işte çalışmaları sebebiyle
aferin, iyi efor sarf etmişsin. Aynen. Azmin için seni tebrik ederim.
Azim, bu tarz şeylerle ödüllendirin diye konuşuyor. Tabii negatif tarafını da anlatmış. Siz ne kadar bunları uğraşsanız da daha anaokuluna, ilkokula gittiklerinde başka çocukların birbirlerine aptal, çirkin bu tarz lafları atacaklarını gördüklerinde zaten bunların da bir meziyet olduğunu görecekler. Yani sen ne kadar uğraşırsan uğraş diyor. Sonuçta çevre böyle olmadığı için bu çaban da boşa gidebilir şeklinde bir yazı. Gene İngilizce bir yazı. Çocuk yetiştiren bizim gibi ebeveynler de ayrıca bakabilirler. Benim artık son haberim olsun. Poyraz da uyandı. Aslında. Daha da bol bol vardı ama. Bu Eylül ve daha doğrusu güz döneminde okuyacak, dinleyecek ve izleyecek 101 şey.
Ay çok güzel. Kendini yaratıcı takviminizi mi oluşturun diyor.
Evet. Şimdi burada zaten linkini paylaşacağım. Tabii Amerika lansman tarihleri var.
Yeni izleyelim hepsini.
Yeni çıkan filmler. Biz sinemaya gidemiyoruz. Malum.
Ay tutuyor.
Onun da ay, düşmesi tutuyor. Biraz zaman alacaktır. Eylül ayında giren yeni filmler film önerileri var.
Evet.
Evde izlemelik dizi, yeni dizilerde ne var? Lucky diye bir dizi önermiş. Unrest.
Dizi mi film mi?
Bunlar dizi. Bu söyle. Ha pardon. Movies to Watch at Home'muş. Pardon, doğru, haklısın. Bunlar evde izlemelik diziler. Film olarak olanlar var. Uzun bir müzik listesi var. Benim pek müzikle alakam olmadığını zaten sen de biliyorsun. Onun dışında...
Dans etmekle de yok.
Evet. Müzik bazen dinliyorum ama uzun süreli müzik bile, o yüzden podcastler benim daha çok ilgimi çekiyor.
Ben kısa süreli yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum. Sonra hemen gene kaldığım yerden işime devam ediyorum.
Sonra dizi önerileri var. Çok uzun bir dizi önerisi listesi var.
Oo.
Birinci sırada Narcos koymuş.
Yo, ben de öneriyorum. Yani
Narcos
numara
koymuş. Onun dışında yine Netflix'te ve farklı yerlerde, Amerika'da tabii çıkan diziler var. Farklı, sizin de platformlarınız varsa bu dizileri belki izleyebilirsiniz. Biz de izledikçe hangilerini beğendiğimizi söyleriz. Zaten hepsi daha henüz gösterime girmedi. Çünkü Eylül'ün çeşitli aylarında gösterime giren diziler var.
Big Bang çıksın da ben onu bekliyorum.
Big Bang bu listede var mı? Big Bang henüz sanırım yeni bu dönemde çıkmıyor. Bu arada enteresan Young Sheldon diye bir dizi başlıyor CBS'te. Sheldon'ın çocukluk zamanlarını yapıyor.
Oradan bir şey çıkarmışlar, bir başka ürün yani.
Aynen öyle, başka bir dizi çıkarmışlar orada. Hani çok akıllı bir çocuk, bütün sınıfını 4-5 seviye atlamış.
Onu da izleyelim.
Böyle ve komedi. Onun dışında da kitap önerileri var. Bu aralar ben kitap dinleme şeklindeydi. Kitap dinlemeye bile pek vakit bulamıyorum ama bu önerileri de geçen D&R'a gittiğimizde de birkaç tane kitap orada baktım. Belki dinleme fırsatı bulurum onları da. Böyle uzun bir liste bağlantısını paylaşıyor olacağım. Evet, sende başka bir haber var mı? Hazır Poyraz da oturuyor. Bitirdin galiba sen tamamen artık.
Ben bitireyim. Kapattım iPad'imi.
Tamam. Ben de bitireyim. Aklıma söyleyeceğim bir şey geldi. İş hayatıyla ilgili.
Söyle Mehmet.
Türkler ve yabancılar arasındaki bir fark. Mesela
Ritaş'tan
dolayı veya da işte fotoğraf işleriyle ilgili. Türkiye'de mesela Türk bir şirkete ya da bir firmaya bir teklif verdiğin zaman yapacaklarsa genellikle yapıyorlar. İşte yapmayacaklarsa da bir anda ses kesiliyor. Hani abi teklifiniz pahalıymış veya da işte teşekkürler dahi yapmıyorlar. Yabancılarda ise şunu gördüm. Bazen bir teklif veriyorsun. Bizim bütçemize göre çok yüksek kaldı diyor. Teşekkür ediyor. Veya da işte biz şu şekilde bir çözüm bulduk. Teşekkürler. Hani olmadığı zaman dahi bir sebep söyleyebiliyor. Ama Türklerde genellikle uymuyorsa tamamen hiç bu konudan bahsetmeyelim, hiç ilgilenmeyelim gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani Türkiye'de ise işte bir şey olmuyorsa bir anda çat olumsuz cevap vermeye mi utanıyorlar mı?
Terbiyesizlik bence.
Evet. Yani bu çok basit bir şey. Kusura bakmayın. Hedefimizden yüksek bir rakam veya da çok teşekkürler. Bize uymadı. Ki sen de bu şekilde aslında kafandan siliyorsun. Tamam o iş olmuyor. Ama işi askıda bırakıyorlar ve ortadan yok oluyorlar. Çok zor bir şey değil yani.
Evet. Aynı bu hani düğün davet ediyorsun. Geleceğiz diye onca para veriyorsun kişi başı. Yani davet etmişsin yemekle. Organizasyon ama sonra işte abi kusura bakma işte gelemedik. Ya bu ayıp.
Gelmeyeceğin zaten baştan belli. Gelmeyeceksin ama bakarız geleceğiz falan deyip sonra işte son dakika işi çıktı yalanını uydurma. Evet dürüst yani dürüst her zaman. Evet. Türkiye'de bu işte ne şiş yansın ne kebap mı derler. Öyle bir şey. O mantalite var.
Bak nereden nereye geleceğiz ama bir de mesela bir şey hani kullanılmayan ikinci el eşyalar hani satabilirsin. Yakınındır, tanıdıktır vermek istersin ya da ihtiyacı hani olur o soru. Yani bu zevkler ve renkler hani tartışılmaz da çok doğal bir şey. Ben çok beğenerek almışımdır. Bir başkası diyemez onun zevki değildir. Bu çok doğal. Hani bu tür konularda bence bozulmamak lazım.
Evet. Evet, Poyraz'ımız artık yerinde tepiş, o yüzden de bölümü kapatmanın vakti geldi. Çok uzatamadık bu sefer. Hep böyle Poyraz araya giriyor bu aralar. Artık kusurumuza bakmayın. O zaman her zaman olduğu üzere ben uyarılarımı yapayım. Facebook grubumuz var, oraya yorumlarınızı bekleriz. Onun dışında uzun zamandan sonra ilk defa Tuna bölümün bizim podcast'in web sitesinin üstünden yorum bırakmış. Teşekkür ederiz kendisine.
Evet çok güldüm yorumuna.
Bunun dışında bize e-mail de atabilirsiniz. havadansudan@35mm.com adresimiz var. Twitter vesaire diğer kanallardan da yorumlarınızı bekleriz her zaman olduğu üzere.
Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.